bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Evet ama bir lokomotif bunu yapabilir mi bakalım? Woody Allen. Ayrıntı Yayınları 3. baskı. Eylül 1989. Türkçe'ye çeviren Sabri Kaliç. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahadır Berktaş. Woody Allen, New York'ta Brooklyn'de doğdu. Asıl adı Alan Stewart Königsberg'tir. Ama 17 yaşından beri çok sevdiği çizgi film kahramanı Woody Woodpecker'dan aldığı Woody adını kullanmaktadır. Hem şehir kolejinden hem de New York Üniversitesi'nden kovulan Allen, yazı kariyerine televizyon için metin yazarlığı yaparak başlamıştır. Çeşitli gazetelerin köşe yazarları için espriler, kimi revi yıldızları ve müzikaller için de skeçler yazdı. 1961'den itibaren New York kafelerinde kendi yazdığı küçük oyunları sahnelemeye başladı. Yeteneğe dikkat çekince televizyon komedi programlarında ve lüks gece kulüplerinde görünmeye başladı. 1965'te senarist ve oyuncu olarak sinemaya geçti. Daha sonra kendi filmlerini yönetmenliğini de üstlendi. 1977'de Annie Hall adlı filmi Oscar ödülü alırken kendisi de yönetmen ve senarist olarak iki ödül aldı. İlk filmi senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı What's New Pussycat'tir. 1966'da ölçülü ve ince mizah anlayışıyla bir başyapıt olarak kabul edilen What's Up Tiger Lily adlı filmi yönetti. Oyunlar da yazan Allen'ın Broadway tiyatroları için yazdığı Don't Drink the Water ve Play It Again Sam adlı oyunları başarılı olunca başka yönetmenler tarafından sinemaya uyarlandı. Allen 1978'de çektiği ve komedi türüne girmeyen Interiors filminde değişik bir anlatım denedi. Bu filmde komedilerinde de kendisini duyuran ama gülmecenin ön plana çıkması yüzünden belirginleşmeyen endişe, kendine güvensizlik gibi duygular taşıyan insanların kendi benliklerini araştırma serüvenleri hüzünlü bir hava içinde yansıtılır. Allen, Amerikan toplumunda yerleşik kimi değerlerin hızla sarsıldığı bir dönemde bu sürecin hızlanmasına yardımcı olan bir komedyen olarak ortaya çıkmış, özellikle aydın çevrelerin ve öğrenci kesiminin büyük ilgisini toplamıştır. Çevresi ve toplumla birlikte kendisini de alaya almasına bilen Allen, sinemada belirgin bir komedi anlayışı yerleştirmiştir. Şimdilerde hem televizyon programlarına çıkmakta, hem de The New Yorker dergisinde yazmakta, hem de pazartesi akşamları New York'taki Michael's Pub'da bir caz orkestrasında klarnet çalmaktadır. Hayatındaki tek üzüntüsü ise bir başkası olamamaktır. Filmleri yazıp yönettiği, oynadığı What's Up Tiger Lily 1966, Take the Money and Run 1969, Bananas 1971, Everything You Always Want to Know About Sex But Were Afraid to Ask 1972, Sleeper 1973, Love and Death 1975, Annie Hall 1977, Interiors 78, Manhattan 1979, Midsummer Night Sex Comedy 1982, Zilik 1983, Broadway Danny Rose 84, The Purple Rose of Cairo 1985, Hannah and Her Sisters 85, Radio Days 87, September 89 ve Another Woman 1989'dur. Türkçedeki kitapları Tüysüz, Tanrı, Bir Hırsızın İtiraflarıdır. Koca Oğlan. Odamda oturmuş bir yandan 38'liğimi temizliyor, bir yandan da gelecek işimin ne olacağını tahmin etmeye çalışıyordum. O anda odamın kapısı açıldı ve Heather Butkis adında uzun ve sarı saçlı bir afet içeri girdi. Üzerine elbise diye giydiği kısa etek ve daptar bluz, derin düşünme halindeki bir mandaya bile kalp krizi geçirtebilirdi. Senin için ne yapabilirim bebek? Bana birini bulmanı istiyorum. Yitik biri ha? Polise gittin mi? Pek sayılmaz Bay Lubovitz. Bana Kaiser'de bebek. Peki ne iş?
Tanrı.
Tanrı mı? Evet Tanrı. Yaradan, varoluş nedenimiz, yücelerin yücesi. Bana onu bulmanı istiyorum. Daha önce de böyle garip müşterilerim olmuştu. Ama vücudu böyle olan bir müşteri dinlememezlik edemezsiniz.
Neden?
Orası benim sorunum Kaiser. Sen yalnızca bul. Üzgünüm bebek, yanlış adama geldin. Ama neden? Her şeyi bilmeden, dedim kalkarken. Peki, peki dedi, alt dudağını dişleyerek. Çorabının lastiğini düzeltti. Ama bu blöfü görmeyecektim. Hadi bebek, baştan başlayalım. Şey, aslında ben çıplak model filan değilim. Ya, dahası adım Heather Butkus değil. Adım Claire Rosenweg ve Vassar'da öğrenciyim. Felsefe bölümünde. Batı felsefesi, tarihi filan. Ocak ayına kadar bitirmem gereken bir ödevim var. Batı dinleri üzerine. Sınıftaki bütün çocuklar kafadan bir şeyler yazacaklar. Ama ben gerçekten bilmek istiyorum. Profesör Grebanier eğer ödevi beğenirse sınıfı geçireceğini söyledi. Ve babam da sınıfı geçersen bana bir Mercedes vaat etmişti. Bir paket sigara ve bir paket çiklet açıp ikisinden de birer tane aldım. Olay ilgimi çekmeye başlamıştı. İlginç konular, zeki bir kadın ve o kadının daha da iyi tanımak istediğim vücudu. Tanrı nasıl bir şey? Hiç görmedim ki. O zaman var olduğunu nereden biliyorsun? Var olup olmadığını bulmak da senin işin. Harika, nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorsun öyle mi? Nereden bulabilirim onu? Bilmem, gerçekten bilmiyorum. Ama her yerde olduğunu söylüyorlar. Yerde, gökte, çiçekte, sende, bende, şu sandalyede. Aha, demek panteisti. Bunu aklımın bir köşesine not ettim. Günde $100 artı tüm giderler ve bir akşam yemeği randevusunda bu işi bir deneyeceğimi söyledim. Onayladı, anlaştık. Asansörde birlikteydik inerken. Dışarıda hava kararıyordu. Tanrı belki vardı, belki de yoktu. Ama bu kentte bir yerlerde benim onu bulmama engel olmaya çalışacak birilerinin olduğuna emindim. İlk olarak Rabbi İtsak Weizmann'a gittim. Bizim sinagogda görevli bir hahamdı. Ve bir keresinde şapkasının içine krema dolduran birilerini yakaladığım için bana bir iyilik borçluydu. Onunla konuşurken birden korktuğumu fark ettim. Gerçekten korkmuştu. Tabii ortada bir şeyler dönüyor. Ama ben onun adını bile boş yere anamam. Adı boş yere anıldığında çok kızar. Beni öldürebilir. Adı konusunda hiç bu kadar alıngan birisine rastlamamıştım. Siz hiç onu gördünüz mü? Tanrı'yı mı? Bana ara sıra da olsa torunlarımı gösteriyorlar diye ben kendimi şanslı sayıyorum. O zaman var olduğunu nereden biliyorsunuz? Nereden mi biliyorum? Bu ne biçim soru? Eğer yukarıda biri olmasa böyle bir elbiseyi $14 alabilir miydim sanıyorsun? Baksana gabardin üstelik. Başka bir dayanağınız var mı? Dayanak mı? Tevrat'a ne dersin? O ne ha? Yemek kitabı filan mı? Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan nasıl çıkardığını sandın? Şarkı söyleyip dans ederek mi? İnan bana Kızıldeniz'i ortadan ayırmak her baba yiğidin harcı değildir. Güç ister. Güçlü desene. Evet, çok güçlüdür. Aslında yaptıklarını gören onu daha tatlı biri olarak düşünüyor. Nasıl oluyor da onun hakkında bu kadar çok şey biliyoruz? Çünkü biz seçilmiş insanlarız. Bize bütün çocuklarından daha iyi bakar. Bir gün onunla bu konuyu da tartışmak istiyorum ya zaten. Seçilmiş insanlar olmak için ona kaç para verdiniz? Orasını karıştırma. İşte böyle. Yahudilerin Tanrı'yı tutmak için birçok nedenleri vardı. Eski bir koruma mekanizmasıydı işleyen. Parayı al, kulunu koru. Ve Rabbi Weizmann'ın konuşmalarından anladığım kadarıyla Tanrı Yahudileri iyi soyuyordu doğrusu. Bir taksiye atladım ve 10. caddedeki Deni'nin bilardo salonuna gittim. Yönetici ince, kısa, hoşlanmadığım bir tipti. Chicago Phil burada mı? Soran kim? Yakasına yapıştım ve burnuna doğru konuştum. Konuşsan iyi olur böcek. Arkada dedi aynı bir tavır değişikliğiyle. Chicago Phil, kalpazan, soyguncu, fedai ve ayan beyan tanrı tanımaz. Öyle biri hiç olmadı Kaiser. İşin doğrusu bu. Kocaman bir yalan bu. Herkesi kandırıyorlar. Koca olan diye biri yok. Bir yalan şebekesi bunlar. Çoğu Sicilyalı. Uluslararası bir şebeke. Belli bir liderleri yok. Şey, belki de papadır lider yani. Papayla görüşmek istiyorum o zaman. Ayarlarız dedi göz kırparak. Claire Rosenzweig adı senin için bir şey ifade ediyor mu peki?
Hayır.
Heather Butkus. Bir dakika tabii. Redcliffe'deki çocukların oksijen peroksit işinde o da vardı.
Redcliffe mi? Bana Vassar demişti.
O zaman yalan söylemiş. Redcliffe de öğretmendir. Bir süredir bir filozofla çıkıyordu.
Panteist miydi adam?
Hayır, ampirist galiba. İşe yaramaz biri. Ne Hegel'i ne de diyalektik metodolojinin hiçbir adamın tutmadığını duymuştum.
Hiçbirini mi?
Hiçbirini. Bir caz üçlüsünde davulcuymuş bir zamanlar.
Sonra kafayı mantıksal pozitivizme takmış.
En son Kolombiya Üniversitesi'nde bir seri Schopenhauer dersi almak için bir soyguna karıştığını duymuştum. Okuldakiler de onu arıyorlar. Ders kitaplarını satıp okul harcını onunla ödeyeceklermiş.
Sağ ol Phil.
İnan bana Kaiser, yukarıda kimse yok. Yalan bu. Bir an için doğaüstü bir varlığa inansaydım, bütün bu işleri yapıp toplumun anasını satar mıydım sanıyorsun? Evren tamamen fenomenolojik bir olgu. Hiçbir şey sonsuz değil. Her şey anlamsız. Yaşam tamamen absürt.
Peki sabahki yarışın üçüncü ayağını kim kazandı?
Santa Baby.
O'Rourke'un orada bir bira içerken olanların bir muhasebesini yapmaya çalıştım. İşler karışıktı. Sokrat intihar etmişti. Ya da öyle olduğunu söylüyorlardı. İsa öldürülmüştü. Nietzsche ise delirmişti. Eğer yukarıda biri varsa bile kimsenin bunu bilmesini istemiyor gibiydi.
Peki Claire Rosenzweig neden Vassar konusunda yalan söylüyordu?
Descartes haklı olabilir miydi?
Yoksa Kant Tanrı'nın varlığını ahlaksal anlamda kanıtladığında 12'den mi vurmuştu?
O akşam yemeği Claire'le birlikte yedik. 10 dakikalık bir girizgahtan sonra yatağa boyladık ve artık Batı felsefesi, tarih filan umurumda değildi.
Tijuana olimpiyatlarında jimnastik dalında ödül kazanabilecek her türlü pozisyonu biliyordu.
Sonra yanıma yattı. Saçları yastığının üzerine dağılmıştı. Çıplak vücutlarımız hala birbirine dolanıktı. Ben sigara içiyor ve tavana bakıyordum.
Claire, ya Kierkegaard haklıysa?
Nasıl yani?
Ya Tanrı kavranabilecek değil de yalnızca inanılacak bir varlıksa?
Bu çok absürt ama.
Bu kadar akılcı olma.
Kimse akılcı olmuyor Kaiser. Bir sigara yaktı.
Ontolojik olmayı bırak. Şimdi olmaz. Bu saatten sonra ontolojikliği kaldıramam.
Çok üzgündü. Uzanıp onu öptüm. Telefon çaldı. Açtı.
Sana.
Arayan cinayet masasından Çavuş Reed'ti.
Hala Tanrı'yı arıyor musun?
Evet.
Yaradan, varoluş nedenimiz, yücelerin yücesi Rabbimiz mi?
Doğru.
Şu anda morgda bu tanıma tamamıyla uyan biri var. Gelip bir baksan iyi olur.
Gerçekten de oydu ve suratına bakılırsa işi yapan profesyonel biriydi.
Getirdiklerinde ölmüştü.
Nereden buldunuz onu?
Dilensey Caddesi'nde bir hangarda.
İpucu filan.
Bir varoluşçunun işi. Bundan eminiz.
Nasıl emin olabilirsiniz ki?
Sistemli bir işi olmamış. Ani bir itki de yapılmış.
Yani bir tutku suçu mu?
İyi bildin.
Yani sen de zan altındasın Kaiser.
Ben mi?
Buradaki herkes senin onun sahibi olduğu bazı şeylerin peşinde olduğunu biliyor.
Ama bu beni katil yapmaz ki.
Belki ama zanlı yapar.
Dışarı çıktığımda derin bir nefes aldım ve kafamı rahatlatmaya çalıştım.
Bir taksi tutup New York'a, oradan da bir blok yürüyüp Giardiona'nın İtalyan lokantasına gittim.
Orada siyah bir masada beni bekliyordu. Majesteleri Papa.
Yanında iki adam ve çevresinde bir düzine polis vardı.
Otur dedi, yedi spagettiden kafasını kaldırarak.
Elini uzattı.
32 dişimle sırıttım ama öpmedim. Suratı asıldı. Ve bu benim hoşuma gitti. Bir puan almıştım.
Biraz spagetti ister misin?
Hayır efendim, siz yiyin.
Biraz salata.
Daha yeni yedim.
Kendin halledersin. Biliyor musun, burada nefis roquefort peyniri servisi yapıyorlar. Bizim Vatikan'da nerede böyle yemek?
Sadede gelelim efendim. Ben Tanrı'yı arıyorum.
Tam adamına geldin.
Yani öyle biri var mı?
Bu lafım herkesin hoşuna gitti ve güldüler.
Yandaki adamlardan biri, ne hoş, zeki çocuk, Tanrı'nın var olup olmadığını soruyor dedi.
O anda sandalyemi düzelttim ve nedense deminki adamın küçük ayak parmağı birden sandalyemin ayaklarının birinin altında kalıverdi.
Pardon dedim ama adam kıpkırmızı olmuştu bile.
Tabii ki var Lipovitz ve ben onunla iletişim kurabilecek tek insanım. O yalnızca benimle konuşur.
Neden yalnızca seninle?
Çünkü benim kırmızı cübbem var.
Şu üstündeki mi?
Çek elini. Bu sabah kalkar kalkmaz bu kırmızı cübbeyi giyiyorum. Ve o anda tamam, patron benim.
Sorun giysi de.
Aslında kot pantolon, spor ceket giysem de beni tutuklayamazlardı. Bu dinen yasak biliyorsun. O zaman yalan, Tanrı yok. Bilmiyorum, zaten ne fark eder? Maaş var ya, üstelik oldukça iyi. Hiç kırmızı cübbenizin çamaşırhanede gecikebileceğini ve birden bizim gibi sıradan bir insan olabileceğinizi düşündünüz mü? Tek günlük hızlı servislerle çalışırım ben. Belki birkaç sent pahalıya geliyor ama en azından güvenli. Claire Rosenbaik adı sizin için bir şey ifade ediyor mu? Tabii, Bryn Mawr da bilim bölümünde çalışır. Bilim mi? Sağ olun. Ne için? Yanıt için efendim. Bir taksi tuttum ve George Washington Köprüsü'ne doğru yola çıktım. Yolda ofisime uğradım ve bir iki ayrıntıyı gözden geçirdim. Claire'in evine giderken parçaları kafamda birleştirdim ve ilk kez uydular. Eve vardığımda üzerinde ince bir gecelik vardı ve canı sıkkın gözüküyordu. Tanrı öldü, polis buradaydı az önce, seni arıyorlar. Bir varoluşçunun işi olduğunu düşünüyorlar. Hayır bebek, sen yaptın. Ne, şakanın sırası değil Kaiser. Sen yaptın dedim. Ne diyorsun sen? Sen bebek. Heather Spotkins değil, Claire Rosenbaik de değil. Sen, Doktor Alan Shepard. Adımı nereden biliyorsun? Bryn Mawr'da fizik öğretmeni olduğunu da biliyorum. Orada kürsü elde eden en genç profesör sensin. Kış ortasında o felsefe meraklısı caz müzisyeniyle tanıştın. Ama evliydi ve bu bile sana engel olamadı. Birkaç eğlenceli geceden sonra aşık olduğunu düşünmeye başladın. Ama olmadı. Aranızda başka bir şey vardı. Tanrı. Görüyorsun bebek, o inanıyordu ya da inanmak istiyordu. Ama sen o bilimsel beyninde kanıtlar aradın. Hayır Kaiser, yemin ederim. Belli engelleri ortadan kaldırmak için kendine felsefe öğrencisi süsü verdin. Sokrat'tan kurtuldun ama bu kez Descartes başına bela oldu. Ondan kurtulmak içinse Spinoza'dan yararlandın. Kant'ın da senden farklı düşündüğünü görünce onu da ortadan kaldırman gerektiğini düşündün. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Leibniz'i kıyma haline getirdin ama biri Pascal'a inanacak olursa işin bitikti. Öyleyse ondan da kurtulmalıydın. İlk hatanı burada yaptın işte. Martin Buber'a güvenmemeliydin. Yumuşaktı o. Tanrı'ya inanıyordu. Senin için yapılacak tek şey kalmıştı. Tanrı'nın kendinden kurtulmak. Kaiser, sen delisin. Hayır bebek, ona yaklaşmak için panteist gibi davrandın. Birlikte Shelby'nin partisine gittiniz ve Jason'un bakmadığı bir anda onu öldürdün. Shelby ve Jason da kim oluyor? Ne fark eder? Yaşam nasıl olsa absürt değil mi? Kaiser dedi hafifçe titreyerek, bana bunu yapmayacaksın değil mi? Evet bebek, yaradan nalları diktiğine göre birinin bu işi üstlenmesi gerek, öyle değil mi? Kaiser, birlikte gidebiliriz, yalnızca ikimiz, felsefeye filan da boş veririz, bilgeli yerleşir ve ne bileyim belki anlam bilimle ilgileniriz. Kusura bakma bebek, boşa nefes tüketiyorsun. Artık salya sümük ağlamaya da başlamıştı. Birden elini kaldırıp zaten ince olan gecenin omuz askılarının birini indirdi. Bir saniye sonra karşımda al beni seninim diyen Venüs güzelliğinde bir çıplak kadın vardı. Bu Venüs'ün bir eli benim saçlarımı okşarken bir elinde 45'lik bir tabancayı sırtıma dayadığını fark ettim son anda. Ona sarılmadan, hazır bekleyen 38'imi tetiğini çekmeden önce kendi silahının horozunu kaldıracak kadar zaman tanıdım. Silah düştü elinden. İnanamaz gözlerle baktı bana. Kaiser, nasıl olur? Yavaşça gidiyordu artık ama hızlı davranıp son sözümü söyledim. Evrenin kendi varlığıyla çelişki içinde olan, karmaşık bir ide olarak belirlenmesi ve gerçek varlığın içinde ya da dışında olması aslında algısal bir hiçliktir ya da herhangi bir soyut var olma biçimiyle ilintili olarak hiçliktir en azından. Subjektif başkalıkla ilintili olan ve objektif varlık eksikliğinden doğan ve fizik kurallarına bağlı daimi bir varoluşla ilintili olan bir hiçliktir. Önemli bir sözdü bu ama galiba ölmeden önce ne demek istediğimi anlamıştı. İnsanlık için dev bir adım. Aşağıda okuyacaklarınız, insanların boğazlarında yemek kaldığında ölmemeleri için aylarca çalışan üç bilim adamından oluşan bir gruptan birinin notlarıdır. Bugünce benim elime bir açık artırma da geçti. Ama cilt kapakları Harem Köleleri adlı bir seks kitabı ile aynı olduğu için ilk anda pek ilgimi çekmemişti. Son anda gördüm de satın aldım. Bazı notlar sunuyorum. Ocak 3. Bugün ilk kez birlikte çalışacağım iki meslektaşımla tanıştım. İkisi de hoş insanlar. Yalnız Wolfsheim pek umduğum gibi çıkmadı. Bir kere fotoğrafinkinden daha ağır. galiba bana eski bir fotoğrafını göndermişti. Sakalları orta uzunlukta ama park çimeni gibi uzuyorlar. Dahası çalı gibi kaşları, mikrop kadar küçücük gözleri var. Bir sürü de yüz tiki cabası. Durmadan gözlerini kırpıyor. Yine de Abel Wolfsheim iyi bir bilim adamı. Akşam yemeği boğulmalar üzerine yaptığı çalışmalarla dünya çapında ünlenmiş. Benim onun rastlantısal boğulmalar başlıklı makalesini okuduğumu öğrenince çok şaşırdı. Sonra da bana benim bir zamanlar hıçkırma üzerine ortaya attığım bir tezin İlimler Akademisi tarafından kabul edildiğini söyleyerek beni kutladı. Wolfsheim ne kadar acayip bir kişi ise üçlümüzün kadın üyesi de tam onun okuduğum yazılarından beklediğim gibi çıktı. Adı Shulamit Arnold Finney olan bu kadın, DNA üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda Singing in the Rain şarkısını söyleyebilen bir fare yaratmıştı. Yalnız bu kadın konuşurken o yakınlarda bulunmak pek akıllıca bir iş değildi. Konuşurken ağzından öyle bir tükürük saçılırdı ki bazı sözcükleri söylerken onun yanında bulunmak bir park fıskiyesinin yanında bulunmaktan farksızdı. Yine de grubumuzdan hoşlandım. Büyük buluşlar yapacağımızı hissediyorum. Ocak 5. İzlenecek yol konusunda Wolfsheim ve ben anlaşmazlığa düştüğümüz için işler umduğum gibi yolunda gitmiyor. Ben deneylerimizi kobaylar üzerinde yapmamızı istiyorum. Ama Wolfsheim bunu çok sıradan bir tavır olarak nitelendiriyor. Ona bakarsanız bu iş için eyalet hapishanesine mahkumları kullanabilirmişiz. Onlara 5 saniyede bir parça et vermemizi ve çiğnemeden yutmalarını isteyebileceğimizi söylüyordu. Ancak o zaman bu işin insanlar üzerinde ne kadar başarıya ulaşacağını kavrayabileceğimiz iddiasındı. Ben işin ahlaki yöne değinmek istedim ama o istemedi. Hemen savunmaya geçti. Bilimin mi yoksa ahlakı mı daha üstün olduğunu sordum ona. Nasıl oluyordu insanlarla kobayları bir tutuyordu? Ayrıca onun benim hakkımda sıradan bir moron biçiminde özetlediği düşüncesini de paylaşmadığımı belirttim. Şansıma Shulamit benden yana çıktı. Ocak 7. Bugün Shulamit ve benim üretici bir günümüzdü. Çalışmalarımız sırasında bir parça peyniri bir farenin boğazında bırakmayı başardık. Şöyle, önce fare büyük bir parça peynir yedirdik. Sonra da çeşitli acayiplikler yaparak gülmesini sağladık. Tabii ki o da yutkunduğu sırada güldüğü için peynir boğazında kalıverdi.